Tarihin Derinine Yolculuk programından herkese merhaba. Erkam Radyo'da bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Efendim bu hafta hakkında herkesin oldukça sınırlı bilgiye sahip olduğu ama tarihimiz açısından pek çok noktada milat olarak kabul edilecek bir devleti ve bir dönemi kıymetli bir isimle konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doktor Ali Ahmet Beyoğlu. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Ebu Bekir Hocam size hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Ali hocam Avrupa Hun İmparatorluğu üzerine konuşacağız. Hunlar kuşkusuz Türk tarihi açısından çok önemli bir devlet. Avrupa Hunlarının da Avrupa'yı kasıp korumalar açısından bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Avrupa Hunlarının kökeni neydi hocam? Buradan başlayalım isterseniz konuşmamıza.
Evet, Avrupa Hunlarının kökeni aslında 18. yüzyıldan itibaren tartışmaya başlamış modern tarih çalışmalarıyla birlikte. Çeşitli görüşler ileri sürülmüş. En çok tartışılan noktalardan birisi Moğol olduğu iddia edilmiş. Ama Batı ve Doğu kaynaklarında mukayeseli çalışmalar, dil, arkeoloji, antropoloji çalışmaları göstermiştir ki Avrupa Hunları milattan önce 174 yılından önce milattan sonra 220 yılına kadar Hazar'a kadar Mançurya'dan Hazar'a kadar hakimiyet tesis etmiş olan Asya Hunlarının devamı ve onlardan neşet edilen Asya Hunlarının bir kolu bölümüdür.
Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Asya Hunları büyüyor, önemli bir noktaya kadar geliyor bulunduğu bölgede. Ardından bölünerek Avrupa'ya doğru bir açılma söz konusu oluyor. Öyle mi hocam?
Yani aslında bölünme değil de devlet siyasi varlığını sona erdiriyor. Aha. Devlet sona erince Hunlar içerisinden bir kısım grup bazı boyları da yanına alarak batıya doğru harekete geçiyor ve bu batıya doğru harekete geçen topluluklar daha sonra Avrupa Hunları olarak bildiğimiz tarihte Türk Devleti'ni kuruyorlar. Tabii bu batıya göç etmelerinde Türkistan, ana yurttaki Türkistan coğrafyasında bütün coğrafyayı kuşatan bir siyasi birliğin, siyasi yapının olmaması, iklim şartları, ekonomik şartlar ki çeşitli afetlere maruz kalıyor. Bunun gibi etkenlerle yurt değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Burada müsaadenizle bir noktayı belirteyim.
Lütfen.
Aslında bu yurt değiştirme Türk tarihinin önemli konularından birisi klasik dönem için. Rastgele yola çıkılan hareketleri değil, göç hareketleri değil. Bu bir devlet nizamı ve kurallar içerisinde yapılan adeta hareketli bir devlet teşkilatı ile yapılan planlı, etüt edilerek yapılan göçler. Mesela Türkistan bölgesinde diyelim ki 200 çeşit ot var, otlak varken, ot çeşidi varken besiciliğe uygun hayvancılık, besiciliğe dayalı hayvancılık yaşam tarzı için batıya gittikleri coğrafyada bunun onlarca katı bir imkan ile karşılaşıyorlar. Hı hı. Ve gittikleri coğrafyada siyasi şartları vesaire etüt ederek karşılarında ilk başta direnç koymayacak yapıları bilerek gidiyorlar. Mesela İran taraflarına yönelmiyorlar. Daha karmaşık, büyük siyasi gücün olmadığı batıya yöneliyorlar. Bunun gibi çok şey söylenir. Etkenler gösteriyor ki fizibilitesi yapılarak, etüt edilerek yapılan göçler bunlar. Tesadüfi olarak çıkılan yolculuklar değil.
Hocam bu noktada bir şey sorabilir miyim ben? Yani çok önemli bir şey söylediniz. Yani bu bir aslında yönetim kararı, devlet kararı gibi anlıyorum ben. Biraz çevresel faktörlerin zorlamasıyla yurt değiştirme kararı. Genelde eski Türklerde bu tür kararlar ya da önemli kararlar kurultaylarda alınır. Bu yurt değiştirme ile ilgili böyle bir karara rastlayabiliyor muyuz ya da kaynaklar bize bu konuda bir şey söyleyebiliyor mu hocam?
Yani Uygurlara ait göç destanında bunun izlerini görürüz. Ama satır aralarını okuduğun zaman şunu görürüz. Boy küçük maket bir devlet yapısı gibidir. Aynen siyasi üst il devlet yapısında olduğu gibi kurultayı andıran yapılar vardır. Ve bu Hunların yaptığı göçte de Hun ailesinin içerisinde olduğu boyların aldığı karardır. Burada bir nokta önemli. Niye Hunların etrafında cereyan etmiştir her şey? Türklerde malumunuz Kut denilen bir kavram vardır. Bu aile Kut verildiğine inanılan bir ailedir. Ki hem batıda hem doğudaki devletler, ana noktadaki büyük devletler bu Kut verilen aileler tarafından teşekkül ettirilmiş siyasi yapılardır. Onun için boyda hani bugün aksakallılar olarak adlandırıldığımız akil insan dediğimiz boyun her açıdan hem siyasi hafızasıdır hem tarih hafızasıdır bunlar. Hem büyük bir tecrübedir hem de çevreyi, şartları okuyabilen insandır. Bunların kurultayda tartışmaları ve çıkan sonuç neticesinde yurt değiştiriliyor. Yoksa binlerce yıllık bir Atakültür'ün önemli olduğu yapıda vatan değiştirme kolay bir hadise değildir. Tabii şu kavramı da unutmamak lazım Sayın Hocam. Hürriyet kavramı Türk tarihinin Kut kadar önemli kelimelerinden, kavramlarından birisidir. Hani vatan söz konusu olunca Türklere yansıyan yardan da serden de her şey vazgeçilir. Hürriyet tehlikeli zaman bağımsızlık olduğu zaman her şeyden vazgeçebiliyor. Yeni bir yurt arayışına gidiyor. Yurt kuruluyor, devlet kuruluyor ama esareti asla kabul etmiyor.
Evet, çok ilginç. Peki hocam, tarih sahnesine çıkışı hangi döneme denk geliyor Avrupa Hunlarının?
Avrupa Hunlarının Batı ve Doğu kaynaklarında ismine rastlanması 350 yılında alanları mağlup etmesi ile ilk defa isimlerinden bahsediliyor Batı açısından ve daha sonra da 374-75 yılında Doğu Avrupa coğrafyası için çok önemli olan Doğu ve Batı Gotlarını mağlup ettikten sonra Batı'ya yönelmeleriyle birlikte artık namları da kendileriyle beraber gidiyor diyelim. Bütün kaynakları tanınmaya başlanıyor.
Evet. Sınırları ile ilgili neler söyleyebiliriz? Avrupa'nın nerelerine kadar yayılmışlar hocam?
Yani ilk başta Balkaş, Soğudaniye üzerinden, Don İtil üzerinden Batı'ya geliyorlar. Daha sonra merkez olarak bugünkü Macaristan toprakları seçiliyor. Atilla öldüğü zaman sınırları net tespit edemiyoruz ama hani klişe bir laf vardır Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar.
Evet.
Arkeolojik buluntular da bunu gösteriyor. Atlas Okyanusu civarında Altaylara kadar uzanan İran sınırına dayanan bir hakimiyet otorite alanının olduğunu görüyoruz Avrupa Hunlarının. Yani Doğu Roma neredeyse Balkanlara, İstanbul çevresine hapsedilmiş batıda. Galya bölgesine kadar nüfuz edilmiş Hunların hakimiyeti, nüfuz alanı ve yine arkeolojik buluntular gösteriyor ki Çin Seddi'ne kadar dayanan arkaya bir şey var, bağlantı var. Onun için ancak genel bir sınır verebiliyoruz. Tam teferruatlı olarak hakimiyet sahalarını tespit edemiyoruz.
Avrupa Hunlarıyla hocam böyle internette bir harita mesela aradığımızda aslında birçok dinleyicimizin herhalde zihinlerindeki Avrupa Hunlarının çok daha ötesinde büyük bir devlet ve imparatorlukla karşılaşıyoruz aslında. Sizin demin sınırlarını az çok ifade etmeye çalıştığınız bir coğrafyada hakim olmuşlar. Baltık Denizi'ne, bugünkü Almanya bölgesine, işte Hazarların kuzeyinden, Hazar Denizi'nin kuzeyinden bu Rus steplerine hepsine hakim olan bir coğrafya. Burada aklıma bir şey geldi. Ulduza adem bir cümle var. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim diye söylenen bir cümle. Biraz da o aslında imparatorluk yapısını gösteren bir şey. Buradan benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi daha çok Halil İnalcık Hoca'nın söylediği ve Osmanlı tarihi bağlamında söylediği, bazı Avrupa tarihçilerinde bunu ikrar ettiği bir cümle. O da Avrupa tarihinin Türk tarihi anlaşılmadan anlaşılamayacağı ifadesi. Yani biz bunu daha çok Osmanlı'nın Avrupa içlerindeki fetihleri, oradaki ne diyelim varlığıyla açıklıyoruz ama Hun tarihini, Avrupa Hun tarihini okuduğumuzda belki, yani belki değil, Osmanlı'dan çok daha ileri cephelere gitmiş bir Türk varlığından bahsediyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani
kesinlikle.
Şunu merak ediyorum. Hocam. Mesela Alman, pardon hocam, şöyle bağlayayım ben. Almanların mesela tarihinde Hunlardan bahsediliyor mu? Ya da Avrupa'daki farklı devletlerin tarihinde Hunlar bir dönem olarak anlatılıyor mu? Ben merak ediyorum doğrusu.
Evet, sondan başlayayım hocam. Yani Batı'da Fransız, İngiliz, Roma'nın mirasçıları, özellikle Almanya, yani eski dönemleri anlatırken ki çoğunda genel barbar tabiri kullanılsa da, barbar istilası, Hun barbarları tabiri kullanılsa da kesinlikle anlatılıyor. Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihinde söylediği sözü eğer yanlış hatırlamıyorsam Bartolt olması lazım. Diyor ki Türk tarihini diyor araştırmak diyor, dünya tarihini araştırmaktır diyor. Bugün dünyada diyor bilinen milletlerden hiçbiri yoktur ki diyor, Türklerin tarihinden ayrı düşünemezsiniz diyor. Onun için Halil İnalcık'ın rahmetli hocanın lafıyla Bartolt'un lafı birbirini tamamlıyor. Türk tarihini bütün olarak düşündüğümüz zaman. Evet. Onun için kendi kaynağımız yok. Klasik dönem için pek fazla kaynak yok. Ama hemen hemen bütün milletlerin, özellikle kadim milletlerin tarihi kaynaklarında Türk boyları yer tutmuştur.
Evet, ilginç. Hocam ben şöyle bir soru sormak istiyorum açıkçası. Şimdi tarihi bizim kadar eski olan Çin'e bakıyoruz. Bugün yine dünyanın çok büyük devletlerinden bir tanesi olarak karşımıza duruyor. Kuşkusuz dünya üzerinde Türkiye haricinde pek çok Türkiye Cumhuriyeti de var ama hani böyle Çin gibi büyük küresel bir Türk devletinden bahsedemiyoruz. Yani bizim içimizde hocam, bunu başka tarihçi hocalarımıza da sormuştum, sizden de cevabını almak isterim. Bizim içimizde hep bir taht kavgası, bir mücadele, işte mesela Büyük Hun İmparatorluğu veya Avrupa'nın İmparatorluğu için de ikinci bölümde konuşacağız. Atilla'nın ölümünden sonra devletin artık yavaş yavaş dağılmaya başladığını görüyoruz. Yani bu taht kavgaları neticesinde devletler niye böyle bölünmüşler, parçalanmışlar? Yani Türk tarihine baktığımızda hep bir kardeşler arası veya işte yakın akrabalar arası mücadele sebebiyle bu devletlerin yıkıldığını maalesef görüyoruz. Bunun sebebi nedir hocam? Niye birlik, ittifak sağlanıp da büyük bir devlet, bir medeniyet oluşmuş tabii de, büyük bir devlet bugüne kadar bize miras olarak kalmamış?
Şimdi aslında şöyle, sadece taht kavgalarına bağlamamak lazım. Çünkü bir sürü sebep sayarsınız, taht kavgaları bunun orta sıralarında yer alır.
Evet.
Zamandan, mekanda ve siyasi yapının kaynaklanan problem var. İşte kadim milletler dediğimiz tarihlere baktığımız zaman, işte Çin örneğini verdiniz, hep bir coğrafyada cereyan etmiştir. Türk tarihi tek bir coğrafyada cereyan etmemiştir. Aynı zaman dilimin içerisinde farklı coğrafyalarda Türk devletleri olmuştur. Yani onun için mücadeleler, iktisadi şartlar bu devletlerin uzun ömürlü olup olmamasına tesir etmiş. Ama bunların hepsinden önemlisi devletlerin kuruluş ve yıkılış süreçlerinde belirleyici en önemli noktalardan birisi bu Türklerdeki boy meselesi olmuştur. Yani varlığı tehlikeye düştüğü veya devlet denilen siyasi organizasyondan beklentileri, talepleri karşılanamaz olduğu zaman devlet yapısından çekilmişlerdir. Yani hem millet kimliğinin, kavim kimliğinin korunmasında, çağlar boyu, nesiller boyu intikalinde kültürün, dilin, değerlerin, inancın oy çok önemli bir rol oynamıştır. Ama devlet içerisinde de en ufak bir zafiyette akordeon gibi kapanmaya başladığı zaman, oy ayrıldığı zaman devletler uzun ömürlü olamamıştır. Çünkü bizim devletlerimiz bir boylar birlikteliğidir. Evet, kurucu, kut verilen boy vardır, aile vardır ama bir boylar birlikteliği şeklindedir. Ha, bunun çok ciddi olumlu yönleri olmuştur. Bunun ciddi menfi yönleri de olmuştur. Mesela bu otokontrol diyebileceğimiz boy yapıları Türk tarihinde bir despotizmin doğmasına izin vermemiştir. Yani onun için tek şeye bağlamamak lazım. Taht kavgalarına bağlamak lazım. Taht kavgaları aslında mücadeleler daha doğrusu güçlü zamanlarını da çok olumlu işlemiştir. Liyakatın birçok vasıfları üzerinde taşıyan şehzadelerin de yolunu açmıştır. Evet. İşte bir sırası gelen değil, hak eden tahta geçmiştir. Bunun örnekleri vardır. Şöyle bir koruma altına almıştır. Mesela Çinliler ile, Çinli prensesler ile gerçek veya sahte evlilikler vardır. Ama hukuki bir yapı oluşturmuştur. Diyor ki hatun unvanını verdiği insandan doğan çocuklar taht üzerinde hak sahibidir. Hatun kimdir? Hatun mutlaka Türk boylarından birine mensup olacak, Türk olacaktır. Hı hı. O unvanı alması için. Ha, ondan sonra bir sürü insanla evlenebilir, önemli değil. Onun için çok da büyük şehzadeler şeyi yoktur, çok da büyük şehzadeler kavgası yoktur eski Türk tarihinde. Çünkü sınırlarını belirlemiş kimin başa geçebileceğini.
Evet. İbrahim Bey, ben de sizin sorunuza katkıda bulunayım.
Lütfen hocam, buyurun.
Çok güzel bir noktaya değindi. Birincisi yani bu Türk geleneğindeki sizin bahsettiğiniz kardeşler arasındaki mücadele vesaire, bunların önemli bir katkısı da zayıf hükümdarın tahta geçmesinin engellenmesidir. Hmm. Ama biz şöyle bir zihinsel bir yanılgıya da düşüyoruz açıkçası. Sanki bu tür taht mücadeleleri, şehzadeler ya da kardeşler arasındaki mücadeleler sadece Türk tarihinde varmış gibi düşünüyoruz. Oysa ki bunun neredeyse bütün siyasi yapılarda olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa'da bu sayısız örneğini vermek mümkün. Yani Şalman işte 800'lü yıllarda devasa bir Avrupa'da siyasi birlik kuruyor. Bu öğleden sonra imparatorluğu üçe bölünüyor oğullar arasında. Ya da 10. yüzyılda 2. Filip kendi oğluna karşı mücadele ediyor. Yani bunların batıda ya da doğuda şu toplumlarda da sessiz örnekleri var. Bir de şöyle bakmamak lazım. Siz hani Çin gibi bir bugün bir Türk devleti yok mu vesaire diyoruz ama evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı olan bir devlet değil mi? Öyle gördüğümüzde yani 1000 yıl daha fazla bir kökenimiz var bir coğrafyada. Her ne kadar bugün coğrafya olarak biraz daha Anadolu ile sınırlı kalmış olsak da çok derin köklere dayanan bir Türk tarihinden net bir şekilde bahsedebiliriz herhalde.
Kesinlikle.
Evet öyle hocam ama...
Hocam zaten...
Lütfen buyurun.
Affedersin. Hocama ilave ettim. Hocam çok doğru noktaya temas etti. Önemli değil. Türk tarihinin ana arteri hiç değişmedi. Hunlardan başlayan Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklar, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Yani ana noktada bu ana arter hep tecrübeyi birbirine aktararak, tekamül ederek gelişti. Bizim gibi de tarihte şey çok az. Toplum, millet çok az.
Evet.
Yani o geleni dille birlikte o geleni devam ettirmek. Yani düşünebiliyor musunuz? Sunlardan başlayarak tekamül ederek dilini ve insan yapısını, insan kaynağını birbirine, tecrübesini birbirine aktararak bugüne kadar gelebiliyor. Onun için tarihte de şey yok. Bir de Avrupa'dan örnekler verdi hocam. Bizde mesela Avrupa'daki gibi insanlar tahta geçtiği zaman belirli dönemlerde gücü öyle bir üzerinde topluyor, öyle bir noktaya geliyor ki neredeyse tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle tanrısal krallar ortaya çıkıyor. Ama bizde hem kutla iktidara geliyor hem de hükümdarlıktan beklenen vasıfları, görevleri yerine getirdiği zaman kut düşüyor. Kutu kim düşürüyor? Devlet içerisindeki orta kontrol. Güç odağı dediğimiz boylardan başlayarak bunlar düşürüyor. Hı hı. Onun için şehzadeler de biliyor ki bunu hak etmeyi zaman iktidardan şey yapacak, düşecek. Netice itibariyle bu şehzadeler arasındaki mücadele bir handikap mı? Evet, bir handikap. Ama şunu da unutmamak lazım. Aslında biz coğrafyadan ayırarak siyasi tarihleri genelde işte müfredatlarda vesaire işliyoruz. Ama bizim de aslında bunlara bak, hele Göktürklere model devlet, klasik dönemin model devleti. Hep bir silsile olarak belirli kaos dönemleri olmuştur. Büyük siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. Türkistan coğrafyasından bahsediyoruz, ana yurtta. Yani Timur'un ulaştığı şeye bakınız, genişliğe bakınız. Aslında birçok imparatorluktan daha büyük nokta. O büyük siyasi yapı ortadan kalktığı zaman işte Hanlıklar dönemi en hazin dönemdir. Maalesef işte istilaların bunların da önü açılıyor.
Evet.
Aslında bizim tarihimizde o büyük soluklu büyük siyasi yapılar eksik değil. Bunlar da bunlardan biri.
Evet. Hocam bir ara verelim isterseniz. Aslında tam da böyle önemli bir noktada kaldık. Aradan sonra bu kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu programımızda çok kıymetli bir ismi konuk ediyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden Tarih Bölümünden Doktor Ali Ahmet Beyoğlu hocamız bizimle beraber. Kendisiyle Hunlar üzerine, Avrupa Hunları üzerine konuşuyoruz. Değerli hocam, aradan önce Avrupa Hunlarının batıya doğru yayıldığını ve bunun planlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmiştiniz. Avrupa Hunlarının batının büyük devleti Roma ile karşılaşmaları ne zamana tekabül ediyor?
Doğu ve Batı Gotları hakimiyet altına aldıktan sonra öncü diyebileceğimiz Hun grupları 378'li yılda ilk defa Romalılar tanıyor, ama esas tanışmaları 400 yıllarında Batı kanadı sorumlusu olan Ulduz ile birlikte oluyor. Hem Batı Roma'yı tazyik altında tutuyor, hem de Batı Roma'da ciddi rahatsızlık yapan isyanları Ulduz'un yardımıyla bastırıyorlar. Ve burada yakın, tabii boyutlar farklı, hedef haline koyuyor Doğu Roma'yı öncelikle, ama ilk tanışmaları, ilk karşı karşıya fiili olarak gelmeleri bu yıllarda.
Evet. Bir mücadeleden peki ne zaman bahsedilebilir? Yani Batı Hunlarının, Avrupa Hunlarının Roma ile karşı karşıya geldiği anda mücadele başlıyor mu, yoksa hani siyaseten bir takım diyaloglardan söz edilebilir mi hocam?
Yok. Şöyle, aslında Batı ve Doğu Roma olarak ayrı ayrı incelemek gerekir. Bu bahsettiğimiz yıllarda aslında mücadele de başlıyor. Hocamın biraz önce bahsettiği o Ulduz'da bir çizilen hedef var. Güneşin doğduğu yerde battığı yere kadar her taraf fethetme. Tabii o günün bilinen dünyasında aslında güneş Çin'den doğuyor. Doğuda ulaşacağı nokta ona Batı Roma'dan batıyor. En sonunda da fethedeceği yer orası. Siyasi bağlamda bahsedersek. Bu üst çizilen çerçevede altta temel nokta var. Bir, Doğu Roma baskı altında tutularak savaşlarla vesaireyle hakimiyet altına alınacak ama en son noktaya kadar Batı Roma ile diplomatik, ticari ilişkiler tesis edilecek. Nitekim bu politika Atilla dönemine kadar 450'li yıllara kadar aynen devam etmiştir. Batı Roma hep tazyik altında tutulmuş. İşte Ulduz zamanında, sonra Rua zamanında, Atilla zamanında yapılan seferler, savaşlar ile de iktisadi, askeri, siyasi bakımdan adeta Balkanlara hapsedilmiş, zor durumda bırakılmıştır. Fakat Batı Roma, 2. Balkan Seferi ile Doğu Roma meselesi belirli noktalarda etkisiz hale getirilip Doğu Roma, Doğu ve Batı arasındaki yardım noktaları kesilip tamamen Batı Roma yalnız kaldıktan sonra Batı Roma'ya yönelir. İşte meşhur Campus Martius ve Roma seferleriyle birlikte de Batı Roma meselesi bunlar nezdinde belli bir noktaya gelir. Evet. Neticede ikisinde de diplomasi var, ikisinde de sefer var, savaş var ama bunların hepsini belirleyen nokta bunların o temel dış politikaları.
Bir ilave soru sorabilir miyim burada?
Lütfen.
Siz güneş Çin'de doğuyor ve Batı Roma'da batıyordu dediniz. Dolayısıyla nihai bir hedef olarak Batı Roma'yı aslında sanki Ulduz ve onun neslinden gelenler görüyordu. Birincisi, Roma Hunlar için bir kızıl elma mıydı? Merak ediyorum. Bir bu alanda az çok yazan Batılı bir yazar var, Dennis Sinner diye. Erken İçerisinde Tarihi kitabı Türkçe'ye verilmiş. Zannedersem orada geçiyordu. Hunların Batı Roma İmparatorluğu içerisinde paralı askerler olarak görev yaptığını, dolayısıyla bir ulusal bilincin gelişmediği tarzında böyle pek de hoşnut olmayacağımız cümleler kullanıyor. Bu gerçekten Hunların Batı Roma ile daha barışçıl ilişkiler geliştirmesi bunda bir etken olmuş mudur? Böyle yorumlamak mümkün mü?
Hocam yani hükmü söyleyeyim, kanaatimi sonra açayım. Yani kesinlikle öyle değil. Daha ilk baştan itibaren Hun devleti bir devletleşme süreci tamamlanmadan boylar birlikteliği iken Hun adı verilen bazı boylar sadece Batı Roma değil Doğu Roma'da da hem Gotlar safında Romalılarla Doğu Romalılarla mücadele ederken hem de Doğu Romalılar safında var. Bunlara ücret karşılığında yardım eden insanlar, gruplar diyebiliriz. Fakat Balami ile birlikte Hun devleti kurulduktan sonra ve çok kısa sürede güçlendikten sonra bunlar Batı, özellikle Batı Roma ile kurulan iyi ilişkiler, Batı Roma'daki isyanların bastırılması ve özellikle Batı Romalı komutan Aetius'un Batı Roma içerisinde Hunların istediği gücü elde etmesi için devlet merkezinden gönderilen yardımcı kuvvetler bunlar. Bunlar bir ücret karşılığında işte modern tabirle paralı olarak, kiralık olarak verilen gruplar değil. Devletin politikası gereği giden yardımcı kuvvetler. Ve karşılığında vergi olarak veya ticari ayrıcalık olarak o gruplara değil, merkezdeki Hun devletine ödeniyor bedeller, ücretler, her neyse. Yani onun için zaten Atilla döneminde kaynaklarda anlatır. Yani bir nevi beyin göçünün merkezinin Hun ülkesi olduğu bir dönemde yani Hun gruplarını bazı Hun gruplarını Roma'da geçim kaynağı olarak ücretli askerlik yapılmasından bahsetmek mümkün değil. Biraz Roma'yı Hunlar karşısında düştüğü acziyeti kamufle etmek için biraz zoraki yorumlar. Çok fazla var hocam bunun gibi yorumlar, değerlendirmeler.
Evet.
Hocam,
burada geri gelmiş...
Buyurun. Lütfen buyurun hocam.
Burada yeri gelmişken eğer vaktiniz varsa birkaç dakika bir şey söylemek isterim.
Tabii lütfen buyurun.
Bu yorumların temeline. Şimdi Hun tarihine bakıldığı zaman aslında bir insan ömrü kadar bir dönem. Fakat tarihin akışına bakıyoruz, bugüne kadar hiç ehemmiyetini kaybetmeye, hafızalardan hiç silinmeyen, zaman zaman Batı'da ön plana çıkan çok önemli bir siyasi figür. Kendisini görmüştüm ben. Arkadaşlar göndermiştim. 1960 yılında o kanlı EYK terör örgütü işte Kıbrıslılara, Kıbrıs Türklüğüne zulümler yaparken İngiltere'yi de bir problem yaşıyor ve İngiltere'yi Hun olmakla itham ediyor. Batı'nın dimağında bu kadar canlı bir şey, yaşayan bir unsur. Bunun temelinde şu: Hunların sadece şeyleri değil, kazandığı zaferler değil. Mesele şu: o coğrafyada dini, değeri, yaşam tarzı, dini çok farklı bir topluluk geliyor. Avrupa coğrafyasında çok kısa sürede hakim olup kadim Roma'yı etkisiz hale getiriyor. Problemin kaynağı bu. Rahmetli Durmuş Hocaoğlu'nun ilk dikkat çeken isim. Söylediği gibi aslında Hunların tarihi sosyolojik manada Avrupa'da ilk ötekinin tarihidir. Yani işte Osmanlı ile birlikte zirveye çıkan bir bakış açısı, değerlendirme vardır Batı'nın. O zihni temeller Hunlar'da yatmaktadır. Osmanlı'ya nasıl bakıyorsa Hunlar'a da öyle bakıyor. Çünkü neticede Hristiyanlaşan, içselleştirmeye başlayan ve Hristiyanlığın Bizans imparatorlara zaferler vaat ettiği, işte Tanrı'nın onlarla, kendi ifadeleriyle Tanrı'nın onlarla birlikte olduğu, zafer kazanacakları vesaire şeyler verildiği, Hristiyanlığın içselleştirmeye çalıştığı bir dönem. Ama ortaya bir topluluk çıkıyor. Kilisenin bütün söylemlerini etkisiz hale getiren iki önemli Doğu ve Batı Roma dünyasını diz çöktürüyor.
Aslında tam da sormak istediğim bir soruya cevap vermiş oldunuz hocam. Ben de aynı kanattayım. Yani Batı'daki Türk imajı genelde biz Osmanlı'yla bağdaştırıyoruz. Yani Yeniçeri korkusu, efendim söyleyeyim, konuşulamayan Türk gibi ifadeler var. Aslında bundan çok önce Tanrı'nın kırbacı diyebilen bir Atilla var. Ve Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi dağıtan, işte o 452 yılındaki seferleriyle ne diyelim, bir yıldırım gibi, bir rüzgar gibi Avrupa'yı darmadağın eden, kasıp kavuran bir Atilla var aslında. Dolayısıyla hatta çeşitli bölgelerini haraca bağlayan bir Atilla'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa'nın o zihnindeki Türk imgesi sadece Osmanlı'yla değil, herhalde çok öncesine dayanan, hatta günümüze kadar gelen, Avrupa Birliği karşıtlığında da kendisini gösteren bir Atilla'na sahip diye düşünüyorum ben de.
Yani kesinlikle öyle hocam. Yani yıllık resmi yapılan anlaşmalar da vergi vermeye mahkum ediyor. Doğu ve Batı vergi vermeye mahkum ediyor. Ve işte Tanrı'nın belası, Tanrı'nın kırbacı gibi nitelemeler, sıfatlar yakıştırılırken kilise kayıtlarında özellikle işte diyor, siz diyor, zaferler vaat eden kilise, siz diyor Tanrı'nın yolundan diyor saptınız diyor. Onun için diyor sizi diyor tedip etmek için diyor Tanrı bir ceza olarak Atilla'yı gönderdi diyor. Ha, burada bir noktaya Tanrı ifadesini kullanıyoruz. Batı literatüründe yaklaşımları, kaynaklarda geçen yaklaşımları bu olduğu için zaman ruhunu yansıtmak açısından söylüyorum. Onun için o coğrafyada hiç bilinmeyen bir topluluk tarafından aciz hale düşürülmek kolay bir şey değildir. Ve kendi kaynaklarında yansıyan Priskos'a da nakledilen bir hadise. Kendini doğum ve batının efendisi kabul ediyor. Diyor ki siz diyor vergi vermekle diyor bana vergi vermekle diyor köle durumuna düştünüz diyor. Asaletinizi kaybettiniz diyor. Aslında diyor hem ben diyor hem Doğu Roma İmparatoru diyor asil babanın çocuklarıdır diyor. Ama diyor vergi vermekle diyor işte aciz duruma düşmekle anlatıyor. Siz diyor o asilliği kaybettiniz diyor. Ve ilave ediyor. Yani küçümsüyor. Yaşam şartlarını küçümsüyor. Ben sizin diyor saraylarınıza diyor kendi diyor otağımı değişmem diyor. Ve bir noktayı daha belirttim. O kadar psikolojik hani bugün PR dediğimiz hadise var ya.
Evet.
O kadar psikolojik bir şey yapıyor ki görüntü oluşturuyor ki. Elçiler geliyor Atilla. Devletin bütün ihtişamını sunuyor. İşte altın kaplar anlatıldığı kadarıyla altın kap, kacak, devletin zenginliği ihtişamı yaklaşıyor. Sunuyor ama aynı masada herkes altın kaplayı yerken sıradan bir Hunlu asyeri gibi yaşıyor. Tahta kapta, tahta kaşıkla yemek yiyor.
Neden hocam?
Ve yani şu var. Karşıda mücadele ettiği iki önemli güç var. Doğu ve Batı. Bunlar toplumdan ve askerinden kopmuş. Kendi bu hem kendi askeri gibi yaşıyor hem zaten kendisi gitmeden bir noktaya psikolojik korkusu gidiyor. Olağanüstü anlatımlar gidiyor. Atilla'nın bu huyları, bu özellikleri, askerle bu kadar hemhal olması toplumuyla şeyi yayılmıyor mu? Bir algı, söylenti olarak mücadele ettiği ordulara, topluma yayılmıyor mu?
Evet.
Ve çoğu noktada kurtarıcı olarak görüyorlar. Ha, ondan sonra anlatırlar. Atilla'nın atının bastığı yerde ot bitmez, şehirler harap olur. Ben biraz baktım şöyle ki çalışılabilir de bu başkaları tarafından. Hunlar döneminde var olup çok eskiden gelen kadim hiçbir şehir bunlardan sonra işte tarihten silindi. Bu zamanda da böyle bir şehir vardır diye hiçbir kayıt yoktur. Bütün şehirler, toplumlar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ama öyle bir şey, barbar, vahşi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya bu kadar hukuk üzerine inşa edilen, değer üzerine inşa edilen ve bu kadar ince düşünülen diplomaside, askeriyede, planlamada, stratejide bir toplum barbar olabilir mi? Barbarlık böyle bir siyasi teşekkür meydana getirebilir.
Kesinlikle öyle.
Yani onun için ama şeye bakıyoruz, hep savaşlar tarihi anlatılır. Atilla'nın o kadar kısıtlıdır ki aslında savaşları. Hani uluslararası hukuk çalışan birkaç arkadaşa da böyle tartıştık, konuştuk. Bir hukuki hüküm olarak değil de bir değerlendirme olarak söylüyorum. Bugün uluslararası hukuk açısından hiçbir savaşın başlatıcı olmamıştır. Hangi Atilla'nın savaşını incelerseniz inceleyin. Hukuki bir gerekçesi, haklı olduğu nokta vardır. En azından şekli olarak. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz.
Evet. Demin hocam İngilizlere Hun yakıştırması yapıldığını söylemiştiniz. Benim aklıma da şeyi getirdiniz. Bugün aslında Avrupa'da Hun ismiyle daha sık bir şekilde anılan İngilizce Hungary, Macaristan bölgesi var. Ve zaman zaman böyle Macaristan'daki güncel yazılı görsel basında da bunun ne diyelim çeşitli yansımalarını görüyoruz. Ben hatırlıyorum belki 3-5 sene önceydi bir spor müsabakasında tribünlerde Attila'nın ismiyle ilgili böyle pankartlar falan açıldığını hatırlıyorum. Yani Macarların Hunlardan gelip gelmediğine dair sorular da var aslında. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz hocam?
Hocam Macarların yani Türk boylarıyla çok yakın bir ilişkisi var. Ama Hunlarla değil. Macar tarihini şekillendiren, yurt tutuşa kadar etkileyen en önemli boy, işte bizim Oğuz dediğimiz doğuda, batıda Oğur dediğimiz Onogur boyu. İsimleri de onların Latince Grekçe telaffuzu ile alakalı o Hungariye. Dillerin aksine Hunlarla alakalı değil ama kurucu boylarının yurt tutuşta kurucu boylarının ciddi bir kısmı bu Oğur boyları. Baykal'dan Don, İtil, oradan Güney Rusya'dan Karpatlara, bugünkü yurtlarına gelmeleri hep Türk boylarının hareketiyle alakalıdır. İç içe geçmişlerdir. Ama benim şahsi kanaatim akraba topluluktur. Tarihin belli döneminde kaderleri iç içe geçmiştir. Ama Macarlar farklı, Türkler farklı bir millet kavramı diye düşünüyorum.
Sizin kitabınızda mı geçiyordu bilmiyorum hocam. Avrupa Hunları kitabında belki olabilir. Macar Krallığı milattan sonra binli tarihlerde kurulduğunda Bizans'ın gönderdiği bir tacın üzerinde Türkiye Krallığı gibi bir ifade yazıyor. Yani Macar bölgesine belki hani Avrupa Hunlarının da iktidar merkezi olan o Panonya denen Orta Tuna bölgesine Türkiye ifadesini kullanması biraz bu bahsettiğiniz Türk boylarıyla hemhal olmalarıyla açıklanabilir mi?
Yani bu Bizans İmparatoru Konstantin Proklonus'un eserinde geçer. Hem Türkiye'de hem de Macarlar'da Türk olarak adlandırılır. Sadece o boylar değil, bunun yazıldığı dönemde Peçenek işte öncesinde Avarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Kumanlar, Uzlar bu tarihi silsile içerisinde okumak lazım. Sadece Macaristan bölgesi değil, başka yerler de Türkiye olarak adlandırılmıştır. Bunlar o dönemki hadiselerle alakalı, hakimiyet alanlarıyla alakalı. Ama şu var, Macarlar Turan kavmi.
Evet. Evet. Hocam,
yani o ilk yurt tutuştaki boyların etkisinde daha çok o dönemdeki Türk boylarının etkisi, Türk devleti siyasi gücünün etkisiyle.
Evet. Hocam, aslında sizinle Atilla'yı da konuşmak istiyorduk uzun uzun çünkü Avrupa Hun İmparatorluğu deyince belki de konuşulması gereken en önemli isimlerden bir tanesi Rua ile beraber Atilla'ydı. Fakat programımızın maalesef sonuna geldik. İnşallah başka bir programda yine sizi konuk ederek sadece bu sefer Atilla'yı konuşmak isteriz. Çünkü Atilla'nın Avrupa'ya az önce Bekir Hocam da dediği gibi damga vurduğunu biliyoruz. Ki Hun tarihi açısından da Atilla çok önemli bir isim. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz sevgili hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Ebubekir Hocam size de çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Ben de teşekkür ederim. Ali Hocam'a da bu hoş sohbetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize misafir oldu. Ben de dinleyicilerimizin Ramazanlı ve gelecek bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda Kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte değerli bir ismi konuk ettik. Tarih bölümünden, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden Doktor Ali Ahmet Beyoğlu hocamızla beraber Hunları konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.